Ayrım 28.
Bu durumda giderek her şeyden vazgeçe vazgeçe sanki bir başkası oldum. Yeni bir Ferdinand. Birkaç haftaya kalmadan ancak yine de dışarıdaki insanları yeniden görme arzusu geri geldi. Atölyedekileri değil elbette. Onlar yani iş arkadaşlarım makine yankıları ve kokularından ibarettiler. Tıpkı benim gibi sonsuza dek titreşen çuvallar. Oysa gerçek bir bedene dokunmak istiyordum. Pembe bir beden, gerçek hayat dolu, sessiz ve yumuşak. Bu kentte hiç kimseyi tanımıyordum, hele de kadınları. Epey uğraştıktan sonra bir umumhanenin kesin olmayan adresini edinebildim. Kaçak bir karpuz sergisi kentin kuzey bölgesinde. Birkaç akşam üst üste oralarda dolandım durdum, fabrika çıkışında, keşif babında. Bu sokağın diğerlerinden farkı yoktu. Olsa olsa benim oturduğum sokaktan daha temiz olabilirdi. Bu işlerin olup bittiği küçük köşkü tespit etmiştim. Bahçeler içinde. İçeri girebilmek için acele etmek gerekiyordu. Maksat kapıda nöbet tutan kaldırım kargası bir şey görmemiş olsun. Amerika'da itilip kakılmadan karşılandığım biricik yer burası oldu. Hatta verdiğim 5 dolar karşılığında kibarca dahi denebilir. Üstelik de gayet güzel genç kadınlar, dolgun, her taraflarından alımlı bir güç ve sağlık fışkıran. Sonuçta neredeyse Love Calvin'dekiler kadar güzel. Ayrıca bunları hiç olmazsa adam gibi elleyebiliyordunuz. Bu yerin müdavimi olmaktan alıkoyamadım kendimi. Tüm maaşımı buraya yatırıyordum. Akşam oldu mu ruhumu yeniden inşa edebilmem için ille de bu muhteşem güler yüzlü ev sahiplerinin erotik içli dışlılıklarına gereksinim duyuyordum. Sinema artık beni kesmiyordu. Fabrikanın maddi melaneti karşısında aciz kalan zararsız bir panzehir. Biraz daha dayanabilmek için büyük çapaçul uyarıcılara, yaşamsal zorlayıcılara başvurmak gerekiyordu. Üstelik bu evde benden istenen aidatlar çok cüzi düzeyde kalıyordu. Ahbap işi. Çünkü Fransa'dan bu hanımlara ıvır zıvır bir takım ufak tefek şeyler getirmiştim. Ancak cumartesi akşamı ufak şeylerin esamesi okunmuyordu artık. Tam business zamanıydı ve yerimi olduğu gibi kaçamak yapmaya gelmiş beyzbol takımlarına bırakıyordum. Olağanüstü canlı, güçlüydüler. Sanki nefes alır gibi kolaylıkla mutluluğa ulaşabilen bir halleri vardı. Takımlar doyuma ulaşırken imgelem gücü şahlanan bendeniz mutfakta yalnızca kendim için küçük öyküler yazıyordum. Sporcuların bu mekanın yaratıklarına yönelik coşkusu elbette biraz çaresiz kalan benim tutkumun boyutlarına ulaşamıyordu. Güçleri kuvvetleriyle barışık bu atletler fizik mükemmellik konusunda yeterince doygundular. Güzellik, alkol ya da konfor gibidir. Alışırsınız. Sonra da artık aldırış dahi etmezsiniz. Onlar daha çok eğlenmek için geliyorlardı kerhaneye. Çoğu kez de sonunda kavga ederlerdi. Bayağı. O zaman da polis fırtına gibi dalar ve topunu da küçük kamyonlara doluşturup götürürdü. Kısa bir süre sonra mekanın güzel kadınlarından birine Molly, olağanüstü derecede güven duymaya başlamıştım. Ürkmüş hayvanlarda bu duygu aşk yerine geçer. Sanki dün gibi anımsıyorum o sevecenliğini, o sarışın ve muhteşem biçimde zarif ve de kaslı upuzun bacaklarını, soylu bacaklar. Gerçek insani soyluluğu veren kim ne derse desin bacaklardır. Hiç sekmez. Ruhen ve bedenen içli dışlı olmuştuk ve artık her hafta birkaç saat birlikte kentte dolanıyorduk. Bayağı tuzu kuruydu bu dostumun çünkü o evde günde 100 dolar kadar götürüyordu. Oysa ben Ford'da ancak 6 dolar kazanıyordum. Yaşamak için icra etmek zorunda olduğu aşk onu fazla yormuyordu. Amerikalılar bu işi kuşlar gibi hafifçe yapıyorlardı. Akşamüstü onunla yemek sonrasında buluşmaya giderken bütün gün işportacı yük arabamı sürüklediğim halde kendimi zorlayıp neşeli görünmeye çalışıyordum. Kadınların yanında neşeli olmak gerek en azından işin başında. Ona bir şeyler önerme konusunda bayağı güçlü ama içeriği belirsiz bir arzuyu kafamdan bir türlü atamıyordum. Ne var ki gücüm kalmamış oluyordu. Sanayi ürünü beyni sulanmışlığın ne olduğunu gayet iyi anlıyordu Molly. İşçilere alışkındı. Bir akşam öylesine laf olsun diye bana $50 hediye etti. Önce ona şöyle bir baktım, cesaret edemiyordum. Annemin böyle bir durumda neler söyleyeceği geliyordu aklıma. Sonra düşündüm ki annem zavallı bana hiç o kadarını vermemişti. Molly'yi mutlu etmek için derhal onun o dolarlarıyla gidip kendime o yılın bahar modasına uygun yepyeni güzel bir pastel beş takım elbise aldım. Four piece suit. O güne kadar karpuz sergisine o kadar kostaklanarak geldiğimi gören olmamıştı. Patroniçe koca gramofonunu sırf bana dans etmesini öğretmek için çalıştırdı. Daha sonra yeni takım elbisemin açılışını yapmak için Molly ile birlikte sinemaya gittik. Yoldayken bana kıskanıp kıskanmadığımı sordu. Çünkü takım elbise bana hüzünlü bir hava vermişti. Aynı zamanda da fabrikaya bir daha geri dönmeme arzusunu. Yeni bir takım elbise insanın kafasını allak bullak ediveriyordu. Yoldan geçenlerin bize bakmadığı anlarda takım elbisemi öpüyordu küçücük tutkulu öpücüklerle. Bense başka şeyler düşünmeye çalışıyordum. Ben Molly'de yani ne kadındı ama nasıl da cömert, ne ten rengiydi o, tam bir gençlik baharı. Bir arzu ziyafeti ve yeniden endişelenmeye başlıyordum. Pezevenk diye sorguluyordum kendimi. Artık Ford'a gitmeyin bari diye de bir caydırma çalışıyordu beni Molly. Bir büroda kendinize göre ufak bir iş ayarlayın. Tercüman olarak örneğin, bu sizin tarzınıza uygun. Kitapları pek seversiniz. Bana böyle çok sevecen öğütler veriyordu. Mutlu olmamı istiyordu. İlk kez bir insanoğlu benimle ilgileniyordu. Tabir caizse içerden diyeceğim, bencilliğimle ilgileniyordu ve tüm diğerleri gibi durduğu yerden beni yargılamak yerine kendini benim yerime koyuyordu. Ah ah, keşke Molly ile daha önce şu yola değil de bu yola sapmak için henüz vakit varken karşılaşsaydım. O kaltak müziğin ve o küçük tezek parçası Lola'ya takılarak coşkumu yitirmeden önce. Ancak kendime yeni bir gençlik kurmak için artık iş işten geçmişti. İnancımı yitirmiştim. İnsan kısa sürede yaşlanıveriyor. Üstelik de geri dönüşü olmayan biçimde. İnsan bunu kendi mutsuzluğunu kendine rağmen sevme biçiminden anlıyor. Doğa bizlerden daha güçlüdür, işte o kadar. Bizi bir tarza oturtup bir daha da o tarzdan kurtulamıyoruz. Ben bir endişe istikametinde yola çıkmıştım. İnsan tam farkına bile varmadan rolünü ve kaderini usulca ciddiye almaya başlıyor. Geriye dönüp baktığımızda da artık bunu değiştirmek için iş işten geçmiş oluyor. Tümüyle endişeli oluvermişsinizdir artık ve bunun ebediyen böyle olması kararlaştırılmıştır. Beni gayet kibarca yanı başında tutmaya çalışıyordu Molly. Beni vazgeçirmeye. Bakın, yaşam Avrupa'da olduğu gibi burada da akıp gidebiliyor Ferdinand. Birlikte mutsuz olmayız. Bir yönüyle haklıydı da. Birikimlerimizle yatırım yaparız. Kendimize bir ticarethane satın alırız. Herkes gibi oluruz. Bunları vicdani tereddütlerimi yatıştırmak için söylüyordu. Projeler. Ona hak veriyordum. Hatta beni yanında tutabilmek için sarf ettiği bunca çabadan ötürü utanıyordum bile. Sevmesini seviyordum onu elbette. Ama o marazi takıntımı daha çok seviyordum. O her yerden kaçma arzusunu bilmem neyin peşinden giderek salakça bir kibrin etkisiyle olsa gerek bir nevi üstünlük inancıyla. Onu kırmaktan kaçınmaya çalışıyordum. O da bunu anlıyor ve kaygımı giderecek şekilde davranıyordu. O kadar sevecendi ki sonunda ona içimi kemiren o her yerden siktir olup gitme takıntımı açtım. Beni günlerce dinledi. Uzun uzadıya dökülmemi ve kendimi tiksindirici şekilde anlatmamı, düşlemler ve kibirler arasında debelenmemi, üstelik bundan dolayı hiç de sabrı tükenmedi, tam aksine. Yalnızca bu gereksiz ve ebleh endişenin üstesinden gelmeme yardımcı olmaya çalışıyordu. Tüm bu saçmalıklarımla lafı nereye getirmek istediğimi pek anlayamıyordu ama bana hak veriyordu. Hayaletlere karşı ya da hayaletlerle birlikte nasıl istersem. Öyle bir ikna edici yumuşaklık sergiliyordu ki sonunda iyiliğine iyice aşina olmuştum ve neredeyse üstüme almaya başlamıştım. Ancak öyle olunca da o meşhur kaderime karşı, varoluş nedenim olarak adlandırdığım şeye karşı mızıkçılık yapmaya başladığım izlenimine kapıldım ve birden artık ona tüm düşündüklerimi anlatmaktan vazgeçtim. Kendi içimine döndüm, yapayalnız, eskisinden bile daha mutsuz olduğuma da sevinerek, çünkü yalnızlığıma yeni bir tür sıkıntı katmıştım, hem de gerçek bir duyguya benzer bir şeyler. Tüm bunlar çok sıradan şeyler. Ancak Molly meleksi bir sabırla donatılmıştı, üstelik kişilerin doğuştan yetenekleri olduğuna da sıkı sıkı inanırdı. Kız kardeşi örneğin Arizona Üniversitesi'nde yuvalarındaki kuşların ve inlerindeki yırtıcıların fotoğraflarını çekme takıntısına yakalanmıştı. Dolayısıyla bu özel tekniğin garip derslerini almaya devam edebilsin diye Molly ona, yani fotoğrafçı kız kardeşine ayda $50 yolluyordu düzenli olarak. Sonsuz bir yürek gerçekten, içinde de gerçek bir soyluluk barındırıyordu. Mangıra dönüşebilen cinsten. Benimki ya da birçoklarınınki gibi numaradan da değil. Bana gelince, Molly benim pespaye maceramla mali açıdan da ilgilenmeye dünden razıydı. Beni zaman zaman bayağı şapşalca bir çocuk olarak görse de inancımın gerçek olduğunu düşünüyordu ve gerçekten de cesaretimin kırılmasını asla hak etmediğimi düşünüyordu. Sadece bana ayırmayı düşündüğü bütçe ödeneği için ona bir tür küçük bilanço oluşturmaya teşvik ediyordu beni. Benimse bu bağışı kabul etmeye gönlüm razı olmuyordu. Son bir hassasiyet kalıntısı beni gerçekten fazlasıyla tinsel ve fazlasıyla sevecen bu insandan daha fazlasını beklemekten, daha fazla hesap yapmaktan alıkoyuyordu. Böylece de kasıtlı olarak takdiri ilahiyle aramı bozmuş oldum. Hatta o sırada mahcup biçimde Ford'a dönme yolunda bazı çabalar bile sarf ettim. Gerçi arkası gelmeyen küçük kahramanlıklardı bunlar. Sadece fabrikanın kapısının önüne kadar gidebildim. Ama tam o giriş noktasında donup kaldım ve çalışır vaziyette beni bekleyen tüm bu makinelerle buluşma düşüncesi bendeki bu emekçi hevesleri geri dönüşsüz biçimde söndürdü. Ana enerji merkezinin koca penceresinin karşısına dikildim. Sarmaşık gibi karma karışık ve sinsi parlak bin küsür borudan nereden geldiğini ve ne de olduğunu bilmediğim bir şeyleri pompalayıp geri püskürterek kükreyen o biçimsiz devin. Ağzım açık seyret alarak öylece dikildiğim bir sabah taksici Rusum'un oradan geçeceği tuttu. "Hey, baksana," dedi bana, "şutlandın. Seni kerhaneci, 3 haftadır yoksun ortada. Yerine bir makine koydular bile. Oysa seni uyarmıştım." "Böylece," dedim o zaman kendi kendime, "hiç olmazsa bu iş bitti. Bir daha gelmenin alemi yok." Ve yeniden kent merkezine doğru hareketlendim. Dönerken konsolosluğa uğradım. Hani olur ha, adı Robinson olan bir Fransızla ilgili bir şeyler duymuş olabilirler mi diye. "Bit tabii, kesinlikle," diye yanıtladılar beni konsoloslar. Bizi 2 kez görmeye bile geldi ve hala sahte kimlikle dolaşıyordu. Polis de peşinde zaten. Onu tanıyor musunuz? Şansımı zorlamadım. O andan itibaren her an karşıma çıkmasını bekler oldum o Robinson'un. Eli kulağındaydı, bunu hissedebiliyordum. Molly hala şefkatli ve iyi niyetli olmaya devam ediyordu. Hatta temelli olarak gitmek istediğime kanaat getirdiğinden beri eskisinden bile daha sevecen davranıyordu. Oysa bana karşı sevecen davranmanın bir yararı yoktu. Molly ile izinli olduğu öğleden sonraları sık sık kentin çevresinde geziniyorduk. Çıplak tepecikler, minnacık göletlerin çevresinde kayın ağacı korulukları, kurşuni bulutlarla yüklü bir gökyüzünün altında, orada burada kasvetli dergiler okuyanlar. Molly ile karmaşık iç dökmelerden kaçınıyorduk. Üstelik neyin ne olduğunu da biliyordu. Bir üzüntüsü hakkında fazla söyleyecek bir sözü olamayacak kadar içten biriydi o. İçinde olup bitenler ona yetiyordu. Yüreğinde öpüşüyorduk ama onu iyi öpemiyordum. Gerektiği gibi, yani aslında önünde diz çökerek. Aynı anda aklımdan hep başka şeyler geçiyordu. Boşuna zaman ve şefkat harcamamalıydım. Bilmem hangi olağanüstü güzel soylu bir şeyler için saklamak istiyordum. Sanki her şeyi daha sonrası için. Ama Molly için değil ve bu iş için değil. Onu, yani Molly'yi öperek tutkumu tüketirken, sanki yaşam onun hakkında, karanlığın dibindeki yaşam hakkında öğrenmek istediklerimi alıp götürecekti. Benden gizleyecekti ve o zaman da bunlar yetmeyecekti bana. Ve sonuçta gücüm yetmediği için elde avuçta ne varsa yitirmiş olacaktım. Yaşam beni aldatmış olacaktı. Tüm diğerleri gibi. Yaşam, yani gerçek erkeklerin gerçek metresi. Yeniden kalabalığa yöneliyorduk ve sonra da onu evinin önünde bırakıyordum. Çünkü geceleri sabahın körüne kadar müşterilerle meşguldü. O müşterilerle uğraşırken ben her şeye rağmen hüzünlüydüm ve bu hüzün bana onu o kadar iyi anlatıyordu ki onu gerçek olduğundan daha fazla yanımda hissediyordum. Vakit geçirmek için bir sinemaya gidiyordum. Sinema çıkışında bir tramvaya biniyordum. Orada burada ve gecenin içinde sefere çıkıyordum. Saat 2'ye geldiğinde bu saatten önce ya da sonra pek rastlayamayacağınız türde çekingen yolcular biniyordu. Her zaman pek solgun ve uyuklayan uysal paketler halinde varoşlara kadar. Onlarla birlikte uzaklara gidiliyordu. Fabrikalardan bile daha uzaklara. Belli belirsiz parsellere, birbirinden ayırt edilemeyen evlerin olduğu sokaklara kadar. Küçük şafak yağmurlarıyla yapış yapış olmuş kaldırımların üstünde gün ışıyordu mavimtırak bir renge bürünerek. Tramvay arkadaşlarım gölgeleriyle aynı anda kayboluveriyorlardı. Güne gözlerini yumuyorlardı. Bu gölgelileri konuşturmak bayağı zor işti. Aşırı yorgunluk. Şikayet etmiyorlardı. Hayır. Kapanış saatinden sonra geceleyin kentin tüm bürolarını ve mağazalarını habire temizleyenler onlardı. Bizlere kıyasla gündüz insanlarına daha az endişeli gibiydiler. Bunun nedeni belki de onların insanların ve nesnelerin inebileceği en alt seviyeye varmış olmalarıydı. Bu gecelerden birinde yine başka bir tramvaya binmişken ve son durağa gelmişken ve de dikkatli biçimde inerken birinin bana adımla seslendiğini duyar gibi oldum. Ferdinand! Hey Ferdinand! Bu durum haliyle bu karanlıkta sanki bir skandal etkisi yaratıyordu. Hiç hoşuma gitmemişti. Gökyüzü çatıların üzerinde saçaklar tarafından biçimlendirilen bayağı soğuk küçük paketler halinde geri geliyordu daha şimdiden. Kesinlikle biri bana sesleniyordu. Arkamı döndüğümde Leon'u derhal tanıdım. Fısıldayarak yanıma geldi ve dertleştik. O da diğerleriyle birlikte bir büro temizliğinden dönüyordu. Bula bula bu dümeni bulmuştu. Bayağı ağır başlı bir yürüyüşü vardı. Buna biraz da gerçek bir haşmet katıyordu. Sanki kentte tehlikeli ve handise kutsal bir şeyler başarmış gibi. Zaten tüm gece temizlikçilerinin takındıkları havada buydu. Daha önceden de ayrımsamıştım. Yorgunluk ve yalnızlık anlarında tanrısallık insanın içinden geliyordu. Bulunduğumuz mavimtırak karanlığın ortasında onun da bakışları bununla doluydu. Gözlerini her zamanki gözlerinden daha fazla açtığında. O da sayısız lavabo yüzeyi temizlemişti ve nice katlar parlatmıştı. Gerçekten de kat kat sessizlikten oluşan katlar. Ekledi. Seni hemen tanıdım Ferdinand, tramvaya biniş tarzından. İnanır mısın, içeride tek bir kadın bile olmadığını gördüğünde hüzünleniş biçimin yetti seni tanımama. Öyle değil mi yani? Senin tarzın bu değil mi yani? Doğru, benim tarzım buydu. Gerçekten de pantolon fermuarı gibi açık saçık bir ruhum vardı. Bu doğru gözlemde beni şaşırtacak bir şey yoktu. Ama beni asıl şaşırtan şey onun da Amerika'da başarılı olamamış olmasıydı. Bu hiç de öngördüğüm şey değildi. Öyle olunca da ben de ona Santepate'deki kadırgadan söz ettim. Ama bunu ne demek olduğunu anlamıyordu. Ateşin var senin diye yanıtladı sadece. O bir yük gemisiyle gelmişti. Ford da kendine iş bulmayı denerdi denemesine ama gerçekten de göstermeye cesaret edilemeyecek derecede sahte olan kimlik belgeleri ona engel olmuştu. Bunlar olsa olsa cepte durmaya yararlar diye belirtti. Temizlik ekiplerinde nüfus kütüğü konusunda pek o kadar titiz değildiler. Hoş, maaşlar da pek o kadar yüksek değildi ama pas geçiliyordu. Bu bir tür gece vardiyası, yabancı lejyonuydu. Yabancı lejyonu çoğu başı dertte gönüllülerden oluşan ve sıklıkla sömürgelerde görev yapan Fransız askeri birliği. "Peki ya sen ne yapıyorsun?" diye sordu bana o sırada. "Demek hala kafayı yemiş durumdasın. Hala bıkmadın mı ıvır zıvır zımbırtılardan yahu? Hala yeni yolculuklar peşinde misin yani?" "Fransa'ya dönmek istiyorum," dedim ona. "Göreceğim kadarını gördüm. Haklısın valla. Yetti." "İyi de edersin," diye yanıtladı beni. "Çünkü bizler için aş pişti, bayram geçti. Farkına bile varmadan yaşlandık. Bunun ne olduğunu iyi bilirim. Ben de dönmek isterdim aslında ama hep şu kimlik belgeleri meselesi. Adam gibisini edininceye kadar biraz daha bekleyeceğim. Yaptığımız iş kötü sayılmaz. Beteri var. Ama İngilizce öğrenemiyorum be. 30 yıldır bu temizlik işinde olup da aynı dalgada exit'ten başka bir halt öğrenemeyenler var. O da olarak parlattığımız kapıların üstünde yazıyor olması hasebiyle. Bir de lavatory var öyle. Anlıyor musun?" Anlıyordum. Eğer Molly'den mahrum kalırsam ben de bal gibi gidip işe girmek zorunda kalacaktım. Gece işinde. Bunun böyle sürüp gitmemesi için bir neden yoktu. Sonuç olarak savaşın içinde olduğumuz sürece barışta işlerin daha iyi gideceğini söylüyorduk ve bu umudu çiğniyorduk sakız gibi. Ama sonra yine her zamanki bildik boktan başka bir halt olduğu yoktu. Önceleri bunu söylemeye cesaret edemiyorduk. Kimsenin midesini bulandırmamak için. Sonuçta iyi huyluyuzdur. Derken günün birinde yine de herkesin önünde dökülüveriyorduk. Kenefte debelenmekten gına geliyor insana. Ama o zaman da herkes pek terbiyesiz olduğunuzu düşünüyordu. İşte hepsi bu. Bu seferden sonra 2-3 kez daha randevulaştık Robinson'la. Hiç de iyi görünmüyordu. Detroit'in hergeleleri için kaçar likör üreten bir Fransız asker kaçağı ona biznesinden küçük bir pay vermeye razı olmuştu. Aklına yatar gibiydi Robinson'ın. Aslında ben de biraz ustura yapmak isterdim o adilerin zıkkımlanması için diye itiraf etti bana. Ama biliyor musun artık petkam sıkmıyor. Biraz üstüme gelen ilk aynasız karşısında yelkenleri suya indireceğimi hissediyorum. Öyle şeyler geldi ki başıma. Sonra üstelik hep uykum var. Öyle ya gündüz uykusu, uykudan sayılmaz. Hele o büroların tozu var ya, ciğerlerimizi dolduracak şekilde havalandırdığımız. Ondan hiç söz etmesek daha iyi. Düşünsene, adamı gebertir bu. Bir başka akşam için sözleştik. Yeniden Molly'nin yanına gittim ve ona her şeyi anlattım. Epey çapa sarf ediyordu. Onu ne kadar üzdüğümü bana belli etmemek uğruna ama yine de bunu anlamak içten bile değildi. Onu artık daha sık öpüyordum ama onunki derin bir kederdi. Bizdekilerden daha gerçekti. Çünkü bizdeki adet olandan fazlasını göstermektir. Amerikalı kadınlarda ise tam tersine. Bunu anlamaya, kabullenmeye cesaret edemiyor insan. Bu biraz onur kırıcı ama yine de onunki gibi gerçek bir hüzündü. Ne kibir, ne kıskançlık, ne de hırgür. Bu yalnızca gerçek yürek acısıydı ve itiraf etmek gerekir ki bizim içimizde bu boyut eksiktir. Üstelik hüzünlenme zevki açısından da kupkuruyuz. Yüreğinde ve her alanda daha zengin olamadığı, buna karşın yine de insanlığı özünde gerçekte olduğundan daha aşağı gördüğü için utanç duyuyor insan. Ara sıra onun yani Molly'nin yine de bana ufak bir sitem etmekten kendini alıkoyamadığı da oluyordu. Ama hep ölçülü ve çok kibar ifadelerle. "Çok gayretlisiniz Ferdinand," diyordu bana. "Diğerleri kadar kötü olmamak için de çok çabaladığınızı biliyorum. Ancak gerçekten ne istediğinizi tam olarak bilip bilmediğinizden kuşkuluyum.